Ayrım 35.
Arkadaşlar birbirlerinden farklı düşündüklerinde, ayrı cinsiyetten olduklarında, farklılıklarından zevk aldıklarında ve birbirlerinin benzersizliğine ilgi duymaya başladıklarında merak duygusu ilişkilerinin itici gücü haline gelebilir. Başlangıçta birbirlerine duydukları merak kendilerini çevreleyen dünyaya doğru genişleyebilir. Tek başlarına göğüslemekten korktukları el değmemiş tecrübelerin yolunu açabilir. Merak kendi içinde bir amaç olmanın ötesine geçtiği anda amaç duygusunu üreten enerjiye dönüşür. Merakın harekete geçirdiği hayat vizyonu içinde geçmiş, bugün ve gelecek dev bir kar topuna benzer. Yeni deneyimlerle ideallerin oluşturduğu ardı arkası kesilmez bir birikimdir bu. Ya da evrenin kendisi gibidir. Durmaksızın genişler. Cinsler arasındaki arkadaşlık, anın coşkusuna teslim olmakla, her şeyi unutup tutkunun derinliklerine dalmakla ilgilenen romantik idealin ötesine geçer. Yegane insani gerçek, tutku olursa hayatın başka bir anlamı olamaz. Kaldı ki tutku herkesin bildiği gibi sonsuza kadar sürmez. Kendilerini tam aradıkları gibi bir partner bulamayan ve sayıları giderek artmakta olan müşkülpesent insanlar, dünyaya sırtlarını dönmüş aşıkların karşılıklı hayranlığından fazlasını aramaktadır. Uzlaştırılamaz gibi görünen isteklerini gerçekleştirebilmek için ölü gibi katılıp kalmayacak ilişkilere ihtiyaçları vardır. Ne var ki cinsler arasındaki arkadaşlık klişelerle düşünmemeye, karşınızdakinin mutlaka ya sevgiliniz ya da arkadaşınız ya da akrabanız olması gerektiğinde ve bu gibi kategoriler arasında gelgitlerin imkansız olduğunda ısrar etmemeye yatkınlığı gerektirir. Lüksemburg dükünün karısı Markiz de Lambert 1647-1733 kadın erkek arkadaşlıklarının aşkın yanı sıra nasıl beslenip geliştirilebileceğini kendi hayatında çözmeye çalışmış. Bu arkadaşlıkların hemcinsler arasındakilerde bulunmayan bir pırıltı içerdiğine kaniydi. Ve insan yüreğinin de tıpkı insan beyni gibi eğitilmesi gerektiğinde, sevecenliğin yepyeni bir sanat olarak incelenmeyi hak ettiğinde karar kılmıştı. Tutkulu arkadaşlık gerçekten de en az arkadaşlığa dayalı evlilik kadar ilgi çekici yeni bir sanattır. Markiz de Lambert'in tecrübelerini kaleme almasından kısa bir süre sonra birbirlerine özellikle arkadaşlık amacıyla yaklaşan birkaç kadın ve erkek belirmeye başladı. İlk karma kulüp Armax Londra'da 1765'te kuruldu. Kulübün erkek üyeleri kadınlar tarafından, kadın üyeleri erkekler tarafından seçiliyordu. Ardından spor ve hobi kulüplerinde kadın ve erkekler çok sık olmasa da zaman zaman bir araya gelmeye başladılar. Yıkılan her Berlin duvarı insan ilişkilerindeki yeni bir dönemin habercisi olmuştur. Kadın erkek arkadaşlığına yönelik denemelerin muhtemelen en başarılısı ve en ilgi çekici sonuçlar doğurmuş olanı Dostlar Cemiyeti adıyla tanınan topluluktur. Namı diğer Quaker'lar. Bu topluluğun temel ilkesi nasıl yaşamak istediğinize karar vermeniz gerektiğiydi. Topluluğun bir doktrini, yazılı kuralları ve rahipleri yoktu ve evlilik törenlerinde bağlılık yemini edilmiyordu. Yönetim demokratik yöntemlere dayanıyordu. Üyeler toplantılarda görüşlerini bildirir ve her türlü karar için bütün üyelerin fikir birliği gerekirdi. Mevki ve statü ayrımı yapılmaz, herkes birbirine sen diye hitap ederdi. Kendilerini zulmedenlerle başa çıkmakta kullandıkları yöntem onları karşılarına alıp yüz yüze konuşmaktı. Yaşam biçimleriyle toplumun temellerine meydan okumalarına rağmen bu yöntem bazen şaşırtıcı biçimde en amansız muarızlar üzerinde bile etkili oluyordu. Başarılarının sırrı bir kunduracı çırağı olan kurucuları George Fox 1624-1691 ile bir hakimin karısı olan Margaret Fell arasındaki dostluktu. Cinsler arasındaki eşitlik topluluğun temel inançlarından biriydi. Bu inanç doğrultusunda kız ve erkek çocuklarına aynı eğitimi veriyorlardı. Bunun sonucu olarak içlerinden son derece dikkat değer bazı kadınlar çıkmıştı. Bunlardan biri olan Mary Fisher, Osmanlı Sultanı'nı doğru yola çağırmak için 2500 kilometrelik yolu yayan kat etti. Sultan onu huzura kabul edip söylediklerini dinledi. Fisher kendisine mesajını anlayıp anlamadığını sorduğunda her kelimesine diye karşılık verdi Sultan ve her kelimesi doğruydu. Ama tabii ki Osmanlı İmparatorluğu'nda hiçbir şey değişmedi. büyük çoğunluk tarafından kamusal gidişat üzerinde ciddi etkileri olamayacak şahsi bir mesele olarak görülen arkadaşlığı, kendilerine düstur edinmiş bir avuç insanın bir şeyleri değiştirebileceğini ummak aptalca görünebilir. Nitekim Dostlar Cemiyeti kuruluşunun üzerinden 300 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen ancak 250 bin civarında üye toplayabilmiştir. Dünya yüzeyine cılız topluluklar halinde yayılmış olan Quaker'ların en güçlü olduğu yerler Bolivya, Amerika Birleşik Devletleri, Kenya ve Britanya'dır. Ama yine de insanlar arasındaki ilişkiler üzerinde hiçbir devletin olamadığı kadar etkili olmuştur. En kudretli imparatorluklar da dahil. Quaker'lar hiçbir şeyi zor kullanarak ya da emrederek elde etmediler. Dağları yerinden oynatmadılar belki ama örnek davranışların en azından zaman içinde dağın küçük bir parçasını ufalamaya muktedir olduğunu gösterdiler. Kölelik karşıtı ilk toplumu kurarak köleliğe meydan okuyan ilk yasaya ön ayak oldular. Bu yasaya göre İngiltere'ye ayak basan her köle özgürlüğüne kavuşuyordu. 18. yüzyılda köleliğin yürürlükte olduğu ülkelerden gelen ürünlere karşı ilk boykotu onlar uyguladı. Dünyada idam cezasının kaldırılması talebiyle ortaya çıkan ilk topluluk onlar oldu. 18. yüzyılda John Belly, ücretsiz hizmet veren bir ulusal sağlık sistemi oluşturulmasını, ayrıca Hint ve Amerikan tıp sistemlerinin incelenerek Avrupa tıbbıyla bütünleştirilmesini önerdi. Elizabeth Fry, 1780-1845 cezaevi reformu konusunda başı çekenlerden biri oldu. Dostlar Cemiyeti, insanların özünde iyi ya da kötü olduklarını değil, ne gibi suçlar işlemiş olursa olsun herkesin içindeki iyiliği ortaya çıkarmaya çalışması gerektiğini savunuyordu. Savaş kurbanlarına yardım götürme fikri onlardan çıktı. 1870-71 Fransa-Prusya Savaşı'nda her iki tarafa da yiyecek, giyecek ve ilaç yardımında bulundular. 1914'te vicdani ya da dini inançlarına aykırı olduğu gerekçesiyle askerlik görevini yerine getirmeyi reddedenlerin haklarını savunmak uğruna hapse girdiler. 19. yüzyılda Amerika'daki feminist hareketin 5 liderinden 4'ü, cezaevi reformuna öncülük edenlerin 3'te 1'i ve idam cezası karşıtlarının %40'ı cemiyet üyesiydi. Eşit haklar bildirgesini onlar yazdılar. Uluslararası Af Örgütü onların evladıdır. Buna karşılık politikada at koşturma konusundaki yeteneksizliklerini erkenden keşfetmiş olmalarının da etkisiyle kendi yarattıkları hümanist kurumların dizginlerini ellerinde tutmak için hiç çaba harcamadılar. Bir Quaker kolonisi olarak kurulup Amerika yerlilerine karşı alışılmadık barışçıl yaklaşımıyla ve son derece demokratik yönetim biçimiyle sivrilen Pensilvanya eyaletinin akıbeti dostlukla emir vermenin bir arada yürümediğini ve dostluğun büyük insan topluluklarına uygun bir sistem olmadığını açıkça ortaya koyuyordu. Pensilvanya'nın yönetiminin Quaker'ların elinden çıkması sadece savaş için kullanılabileceği gerekçesiyle vergi ödemeyi reddetmeleri yüzünden değildi. Quaker'lar kusursuz dürüstlüklerinden ötürü başlangıçta çok başarılı oldukları iş dünyasından da zamanla silindiler. Çünkü Quaker zihniyetine göre çalışanlarla ve müşterilerle kurulan ilişkilerin niteliği kâr etmekten daha önemliydi. Ayrıca bu zihniyet her ne pahasına olursa olsun büyüme fikriyle bağdaşmıyordu. Bugün Quaker'ların büyük bölümü yardıma muhtaç insanlarla doğrudan ilgilenebilecekleri mesleklere kaymışlardır. İç anlaşmazlıklara olağanüstü tahammülü olan Quaker'ların deneyimi arkadaşlığa bir güvenlik arayışı değil, bir keşfetme çabası olarak bakıldığı ve taraflar karşılıklı olarak birbirlerine saygı duyduğu sürece arkadaşların benzer düşüncelere sahip olmaları gerekmediğini gösterir. Quaker'lar hem kendi düşüncelerine sahip çıkmış hem de arkadaşlarının fikirlerine kulak vermeyi yöntemlerinin merkezine yerleştirmişler ve arkadaşlıkların her iki cinsten olmasına ayrı bir önem vermişlerdir. Başka gruplar, uluslar, şehirler, aileler gibi içindeki arkadaşlıkların tarihi hala yazılmayı beklemektedir. Ve yazıldığında her birinin kendine özgü ne gibi güçlükler ve fırsatlar içerdiği daha iyi anlaşılacaktır. Mesela Polonya, zenginliği su götürmez bir arkadaşlık tarihine sahiptir. Polonya eskiden yönetimdeki asiller sınıfının istisnasız her üyesi tarafından onaylanmadıkça hiçbir yasanın geçmesine izin vermeyen benzersiz anayasasıyla tanınırdı. Arkadaşlığın o güne kadar tasarlanmış en mükemmel siyasi ifadesi olan bu yöntem kaostan başka bir şey getirmemiştir. Ama yine de bireye saygıyı en uç noktasına vardıran böyle bir mirasın değerli bir yanı vardır. Polonya'nın bugünkü siyasi partileri belki de genç olduklarından birer arkadaşlık partisidir. Kaos yine sahnededir. Fakat Polonya'daki atmosfer aksi durumda olacağından daha az zehirli görünmektedir. Środowisko, yani aileyi, arkadaşları, meslektaşları ve tanışları bir araya getiren sosyal çevre sık sık nüfuz ve iltimas alışverişine sahne olmakta ve devlet düzenlemelerinin üzerinden atlamanın bir yolu olarak kullanılmaktadır. Fakat her şeye rağmen bir yüzüyle soylu bir kurumdur. Polonyalı kız ve erkek çocuklar birlikte oyun oynayarak büyürler ama bu yetişkinler arasındaki ilişkilerin otomatik olarak kolaylaştığı anlamına gelmez. Arkadaşlık sürgünleri don yüzünden boyuna harap olan bir ağaç gibidir. Kendisinden beklenen meyveleri henüz insanlığa sunamamıştır. Tahakküm ve yoksulluğun arkadaşlık üzerinde bazen tahrip edici etkileri olmuşsa da bunlar bazen de teşvik edici rol oynarlar. Arkadaşlığı hayata geçirmeye yönelik bir 5 yıllık plan hazırlayamayacağınız ortadadır. Arkadaşlık bir ideoloji değildir. Hazır çözümlerden bezmiş bir çağ için uygunluk taşımasının nedeni de budur. İstenmeyen ne gibi sonuçlar doğurabileceği konusunda bir tahmin yürütemesek de umulmadık gelişmeler günümüzde nihayet insanların karşılaşmayı umduğu bir şey haline gelmiştir. 1970'lerde Igor Kon, Rusya'nın dostluk konusundaki bilir kişisi, 20'lerine yaklaşan Rus kızlarının karşı cinsle arkadaşlık etmeye aynı yaştaki oğlanlardan iki kat daha yatkın olduğunu söylemişti. Rus halkı katlanmak zorunda kaldığı diğer pek çok yoksunluğa rağmen cinsler arasında eşitlik tesis etmek konusunda gayretli olmuştur. Igor Kon'un bahsettiği genç kızlar söz konusu girişimin kısmi başarısı ve kısmi başarısızlığından doğan özlemlere işaret etmektedirler. Bu özlemler genç kızların evlilik üzerinde yoğunlaşmayıp ilişkilerden söz ettiği her ülkede 3 aşağı 5 yukarı aynı yoldan ilerlemektedir. Evliliği reddettiklerinden değildir bu. Mahremiyetin ve değiş tokuşun eski geleneksel saplantıların yerini almış olmasındandır. Amerika'da cinsler arası arkadaşlık üzerine yapılan en son araştırma pek çok erkeğin bu fikri kabullenmekte hala büyük ölçüde güçlük çektiğini gösterir. Örnek alacak modellerden yoksun olmaları kararsızlıklarını pekiştirmektedir. Buna rağmen cinsler arasındaki her türlü alışveriş arkadaşlıkla ilgili konular etrafında döner. Kadınlarla erkekler önce eşitliklerini doğrulamış, ardından farklılıklarını kabullenmişlerdir. Şimdi sıra ister istemez yeni bir sentez yaratmaktadır. Kadın ve erkek arasındaki arkadaşlık şimdilik avantgard statüsündedir. Sadece özel hayatta değil, kamusal hayatta da. Bu yakınlarda Fransızlara aşağıdakilerden hangisine en çok değer verdikleri sorulmuştur. Arkadaşlık, aile ve çocuklar, özgürlük ve bağımsızlık, adalet, sadakat, iş, görev duygusu, aşk, onur, başarıya ulaşmak ve toplumsal merdivende yükselmek, para, fedakarlık ve bağlılık, evlilik, seks, yurtseverlik, din. Bu ideallerin göreli popülerliği örneklemden örnekleme bir nebze değişse de önemli farklılıklarla karşılaşmamıştır. Arkadaşlık her zaman ilk sıralara yerleşmektedir. Bir örneklemde %96 ile birincidir. Ve diğer maddeler yukarıda verdiğim sırayla onu izlemektedir. Din sonuncu gelmekle birlikte %51'lik bir oranla yine de çoğunluğu yakalar. Kendilerine bu gibi soruları bu kadar kestirmeden soran tek ulus Fransızlardır. Belki de Fransız ulusu 1789'da yaptığı gibi bir kez daha insanlık adına veya en azından insanlığın nereye gitmekte olduğu ile ilgilenen bölümü adına konuşuyor. Tarih boyunca insanlığın önündeki en büyük engellerden biri üstesinden gelinemeyecek kadar büyük güçlerin varlığına ve kaderi alt etmenin imkansızlığına kanaat getirmesi olmuştur. Fakat sonraki bölümde göreceğimiz gibi böyle engellerin etrafında dolaşmak zaman zaman mümkün olabilmektedir. 19. Astrologlar bile kaderlerine karşı çıkıyorlar. Hayatta bir amacınızın olması demek, karar vermeniz demektir. Gel gör ki insanın her bakımdan içine sinen sağlam bir karar vermesi kadar zor bir şey yoktur. Citroen otomobil firmasının zehir gibi yöneticileri bile yeni modellerini hangi gün piyasaya süreceklerine karar vermenin bir yolunu bulamamış, böylece tutup bir astroloğa danışmışlar. Michelin Oto Lastiği firması yetkilileri de o kadar iş başvurusu içinden hangilerini seçeceklerini bilememişler. Onlar da bir astroloğun yolunu tutmuş. Kararsızlıktan muzdaripseniz kendinizde bir sorun olduğunu düşünmeniz çok kolaydır. Eski bir felsefe öğretmeni olan Parisli bir astrolog müşterilerine işte bu yüzden birer hasta gibi yaklaşıyor. Ona göre müşterilerinin hastalığı büyüyememiş olmaları. Çocuk gibi davranmaktan vazgeçmek zorundalar. Diğer taraftan bir Fransız protestan rahibi oğlunun ciddi biçimde engelli doğmuş olmasının ancak reenkarnasyonla açıklanabileceğine karar vererek astrolog olmak üzere meslekten ayrılıyor, daha sonra rahipliğe dönüp iki mesleği bir arada yürütmeye başlıyor. Cheslin Borgog'un hikayesi, bir kadının kamuoyuna açıklananlardan tamamen farklı nedenlerle alınan mühim kararların arkasındaki bu karanlık şahsiyetlerin safına katılmasını anlatıyor. Astrolojinin kaderlerimizle ilgili olduğunu düşünürüz. Halbuki Cheslin'in bütün hayatı kaderine karşı çıkmaktan ve yaptığı bir dizi bilinçli seçimden ibaret olmuş. İnsanlara gelecekleri hakkında bilgi vermesini mümkün kılan başlıca vasfı mutsuz bir geçmişi olması. Cheslin, burjuva itibarının maskesini taşıyarak büyümüş. Ama çocukken okul hayatına pek ilgi duymadığı gibi tıp eğitimi aldığı üniversitede kendini iyice bırakmış. Annesiyle babası boşanmışlar. Babası başarısız bir ikinci evlilik yapmış. Cheslin dedesiyle ninesinin yanına taşınmış ve 16 yaşına bastığında tek başına yaşamaya başlamış. Alabildiğine yoğun bir yalnızlık içinde ve kendime gelecekle ilgili sorular sorarak. Derken bir gün birisi eline bir astroloji kitabı tutuşturmuş. Bu kitap sanki bazı cevaplar içeriyor gibiymiş. Yeterli kesinlikle şahsi cevaplar olmasa bile bunlar en azından tıp fakültesindeki hocaların verdiği cevaplara göre kafasındaki sorularla daha ilgili görünüyormuş. Ne var ki bir tip olarak tanımlanmak hoşuna gitmemiş. Üstelik kendi burcu zeki, duyarlı, güzel sanatlara yatkın, sezgileri güçlü biri olduğunu ancak duygusal ilişkilerinde sorunlar yaşadığını gösteriyormuş. Hepsi de doğruymuş bunların. Bu durum canını sıkmış. Çünkü ona hiçbir umut ışığı sunmuyormuş. Hepsi bir yana en çok da korkuya kapılmış. Geleceği konusunda bir karara varabilmek için profesyonel bir astroloğa başvurmuş ve bütün korkuları doğrulanmış. Hayatı zorluklarla geçecek, ne gibi şeyler olduğu tam olarak söylenemese de başına pek çok tatsız olay gelecekmiş. 24'üne geldiğinde hayatı her bakımdan batağa saplanmış olacakmış. Astrolog ona doktorluk mesleğini elinden kaçırarak şansını tepmekte olduğunu söylemiş. Peki geçinemediği erkek arkadaşı ona en uygun kişiymiş, sonraki aşklarının hepsi başarısız olacakmış. Sakın seni üzmeye çalıştığımı sanma demiş astrolog. Ama gördüklerim bunlar ve her şeyin sorumlusu sensin. Bu şekilde yaşamayı seçtiğinde ne yaptığını biliyordun. Cheslin bunun arkasından 48 saat kendine gelememiş. Kısa çöpü çektim demiş kendi kendine. Asla mutlu olamayacağım. Bugün astroloğun kendisine yaptığını zalimce buluyor. Kaldı ki 30 yıllık koca bir geleceği öngörmek mümkün değildir. Böylece ciddi ciddi astroloji öğrenmeye ve astroloğun yanıldığını ispat etmeye karar vermiş, tıbbı da tamamen bırakmış. Astrolojinin amacı en azından onun hayatında kaderini öğrenmek olmamış. Zaman zaman kendine demek hayatım böyle olacak, peki kabul ediyorum dediği olmuş gerçi ama hiç kabul etmemiş. Hayatlarımızı kontrol edemediğimiz koşullar kadar irademiz de yönetir. Kendime kendimden başka kimsenin yardım edemeyeceğini anladım. Fırsatları beklemek ve kendimi akıntıya bırakmak zorundaydım. Cheslin, astrolojinin kendi kendini keşfetmesine yardımcı olduğunu söylüyor ama o bundan fazlasını istiyormuş. Gelecekte bir yerde iç huzuruna kavuşacağını hissediyormuş. Ama bugüne kadar iç huzuru onu nadiren ziyaret etmiş. Hayatının her alanı güçlüklerle dolu olmuş. Onunla ne zaman konuştuysam zor bir dönemden geçmekte olduğunu anlattı bana. Cheslin'in teşhisi iki erkek tipi arasında seçim yapamadığı yolunda. Kocası bütün ilgisini ona yöneltmesini talep etmiş. Bunu yapamadım. Başkalarıyla da ilişki kurmaya ihtiyacım vardı. Kocam onu sevmediğimi söyledi. Başka erkeklerle görüşmemi yasakladı. Kendini tehdit altında hissetti. Sanki ben ondan kaçmaya çalışıyormuşum gibi. Bu konu üzerine düşündüm ve kendimi bağlamak istemediğimi fark ettim. Kocamı seçmemin nedeni de buydu. Kaderinizin içine hapsolmak, bir klişeye hapsolmak kadar tatsız bir şey. Cheslin bir yanıyla hayli kötümser. İnsanları tanıdığımızı sanıyoruz. Ama aslında onlarda aradığımız şeyleri görüyoruz. İki insan birbirini gerçekten tanımayı başarsa bile aralarında bir mesafe kalıyor. Birbirlerine açılamıyorlar. Aslında başkalarında hep kendimizle karşılaşıyoruz. Yalnızlıktan kurtulmamız mümkün değil. Her şeye rağmen Chesline uyumlu bir bütün oluşturulabileceği birini özlüyor. Ama onunla kaynaşmak için değil. O kendinden farklı birine ihtiyaç duyuyor. Birlikte kendi hakikatlerini keşfedebilecekleri birini. Ama bağımsızlık da gerekli. Alın yazınızı ancak özgürlüğünüzü genişletme fırsatı sunuyorsa kabulleniyorsunuz. İnsanlar arasındaki çekimin kimyaya dayanması ve karşılaşmaya yazgılı olduğumuz kişilerle karşılaşmamız da korkulacak şeyler değil. Özgürlüğün üzerindeki bu kısıtlamadan memnunum. Çünkü bu sayede enerjimi yanlış erkeklerle boşa harcamam gerekmiyor. Chesline'in seçim yapması böylece kolaylaşıyor. Evliliği 5 yıl sürdükten sonra sona ermiş. Bugün zaman zaman zapt etmekte güçlük çektiği ama ona pek çok şey öğreten ve onu çok mutlu eden oğluyla yaşıyor. Ama diyor, bir erkeğin sevgisi şart. Astrolog olarak çalışmak kendini ifade etmesini sağlıyor. Bunu en çok kendisi için bir terapi gibi görüyor. Çünkü aynı zamanda şarkı söylüyor ve dans ediyor. Eğer başkalarına da faydası dokunuyorsa ne ala. Chesline'in ağzından dökülen sözcükler gerçekten de mentorlu gibi. İnsana ferahlık ve iç rahatlığı veriyor. Reklama ihtiyacı olmamış. Şirket yöneticileri, doktorlar, ressamlar, ustalar, sekreterler, her meslekten çeşit çeşit insan ona kendiliğinden geliyor. İşinin yoğunluğuna bakarak tıptan vazgeçmekle ve toplumsal statüden yoksun bir marjinal olmak gibi büyük bir riski göze almakla doğru kararı verdiğini düşünüyor. Cesaretiyle bir parça gururlanarak mutluluğun bir zamanlar düşündüğü gibi başkalarına benzemekle yakalanamayacağını söylüyor. Mutluluğa yaklaşmak için kendi ayaklarınızın üzerinde durmayı öğrenmeniz gerekiyor. Müşterileri de bunu biliyorlar. Müşterileri her şeyden çok kendi kendilerini tanımayı istiyorlar. Çünkü başkalarını tanımaları ancak böyle mümkün oluyor. Başka bir deyişle yeteneklerinin farkına varmak istiyorlar. Chesline'ın kendi yeteneği insanların başlarından geçmiş şeylere ilişkin ön sezilere sahip olması. Bütün yaptığı gördüklerini olduğu gibi müşterilerine aktarmak, eğer anlattıkları onlara yabancı gelirse onu durdurmaları gerekiyor. Müşterilerin kendilerine ilişkin düşüncelerini anlatmaları gerekmiyor. Bu konuda bir şey duymak istemiyorum. Chesline müşterileri konuşmadan da onları dinliyor. Bu dinleme işi onun astrolojik yaklaşımının en renkli tarafı. Yıldızlar hakkında çok şey biliyor fakat aradığı şeyi bulmakta onlara bel bağlamıyor. Bu son derece kişisel bir arayış çünkü. Meslek hayatı ona şunu öğretmiş. Dünyada ne kadar insan varsa o kadar da hakikat vardır. Ayrıca konuşması gezegenlerle hiç ilgisi olmayan meselelerle dolu. Bugünü yaşamayı öğren ama bunun ne kadar zor olduğunu bil. Çünkü bugününü hazırlayan geçmişindir. Kendini dinle, insanlarla konuş, onlara kulak ver. Chesline'in kendi kendisine akıl veremiyor oluşunda anlamlı bir yan görebilir miyiz? Veya kendisini hala çekingen, kolay incinir ve yalnız bir insan olarak tarif etmesinde.